Ayrım 60, sayfa 625. Franske'yi doğurtan jinekoloğun kimliğini tespit etmişti. Adam ölmüştü. Doğuma katılan ebe kadını aramıştı. Kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Doğum kayıtlarına bakmak için belediye arşivine gitmişti. Kapalıydı. Günlerden cumartesiydi. Evine geri dönmüş ve her belgeyi parmaklarının arasında ufalanacak duruma gelene dek yeniden incelemişti. Bir ayrıntı dikkatini çekmişti. Son raporlarda sağda üstte raporun birer kopyasını verildiği kişilerin ismi yazıyordu. Bunlar arasında eskiden Paris hastanelerinde dışarıdan hizmet vermiş bir psikiyatr da vardı. Escurial dispanserinin yöneticisi Jean-Pierre Toynin. Kubiela bir tahmin yürütmüştü. Gebeliğinin 5. ayından itibaren Franske'ye gerçekten aklını yitirmeye başlamıştı. Destek istemişlerdi bir uzmandan. Kubiela, Jean-Pierre Toynin'i araştırmaya başlamıştı. Adam hala Pantin'de Benjamin Delesser sokağında oturuyordu. Adres Kubiela'ların evine birkaç sokak uzaktaydı. Bu rastlantıda bir keramet vardı. Psikiyatr belki bir şeyler hatırlıyor olabilirdi. Yakasını kaldırıp ellerini cebine sokup duvarların gölgesinden yürüdü. Bir dedektif karikatürü gibiydi. Kafasında canlandırdığı hikayeyi kendi kendine alçak sesle yineleyip duruyordu. Annesi aklını yitiriyordu. Kardeşi 1971'de dünyaya gelmişti ve sağlıklıydı. X isimle kayda geçirilmişti. Onu reddetmişlerdi. Terk etmişlerdi. Psikiyatrla görüştükten sonra şu veya bu şekilde ikizinin izini bulması ve peşine düşmesi gerekecekti. Kardeşi onu nasıl bulduysa ve cinayetleri üstüne nasıl yıktıysa o da onu bulmak zorundaydı. Sokaklardan ve kötü görünümlü evlerden oluşan labirentin sonunda demir bir kapıyla karşılaştı. Ayak parmaklarının üstünde yükseldi. Dizlerinin üstüne çökmüş yaşlı bir adam bahçesiyle ilgileniyordu. Kendini bahçe makasıyla yaptığı işe tamamen kaptırmış gibiydi. Bir şeyler hatırlayacak mıydı? Şüphesiz doğumun olduğu o gün neler olduğunu bilen dünyadaki tek insan oydu. Topuklarını yere koyarak zili çaldı. Bir dakika geçti. Yeniden ayak parmaklarının üstünde yükseldi ve adamın hala işiyle meşgul olduğunu gördü. Zile birkaç kez daha bastı ısrarla. Sonunda bahçıvan doğruldu ve kapıya baktı. Sonra kulaklıklarını çıkardı. Müzik dinleyerek çalışıyordu. Kubiela parmaklarının üzerinden adamı işaret etti. Adam bahçe makasını yere bıraktı ve ayağa kalktı. Uzun boylu, yapılı, hafifçe kambur bir adamdı. Üzerinde yer yer toprak lekesi olmuş mavi bir iş tulumu, biçimsiz bir anorak, ayağında kauçuk botlar, elinde iş eldivenleri ve başında miadını dolmuş yazlık bir panama şapka vardı. Sonunda gelip kapıyı açtı. "Kusura bakmayın," dedi gülümseyerek, "sizi duymadım." 70 yaşını geçmişti ancak bakışları hala canlıydı. Paul Newman'ı andıran yakışıklı bir yüzü vardı. Sanki geçen yıl bir çentik atmış gibi yüzü kırışıklıklarla doluydu. Şapkasının altından gümüşü saçları görünüyordu ve gözlerinin parlaklığına eklenen bu pırıltı, bu iç karartıcı öğle sonrasında ona ışıltılı bir hava veriyordu. "Siz Jean-Pierre Toynin misiniz?" "Ta kendisi. Adım François Kubiela." Yaşlı adam eldivenin tekini çıkardı ve onun elini sıktı. "Özür dilerim, tanışıyor musunuz?" "1971'de annemin, François Kubiela'nın tedavisiyle ilgilendiniz. İkiz gebeliği vardı ve gebeliğin sağlıklı bir şekilde devamı için sadece ikizlerinden birinin yaşaması gerekiyordu." Toynin kafasını kaşımak için iki parmağını şapkasının altına soktu. "Kubiela, elbette. Ama bu çok eski bir hikaye, öyle değil mi? 39 yaşındayım ben. Yani biraz konuşabilir miyiz?" "Evet, tabii ki," dedi yaşlı adam geri çekilerek. "Girin, rica ederim." Kubiela ev sahibinin peşine takıldı ve belli bir düzeni olan bahçeye girdi. Yeni budanmış süs bitkilerine göz kulak alan ağaçlar, kış uykusundaki bodur bitkilerinin yanında açılmış çukurlar. Her şey özensiz, düşünülmeden yapılmış gibiydi. Ancak aynı zamanda iyice ölçülüp biçilmiş, iyi düşünülmüştü. Bir tür bitki züppeli. "Şubat," dedi Toynin eliyle bahçeyi gösterirken. "Bitkilerin budanma ayı. Ama dikkat, sadece yazın çiçek açanların, ilkbaharda açanlara dokunmamak gerekiyor." Yanında bir toprak yığınının yükseldiği geniş bir çukura doğru yürüdü. Kendini kıç üstü toprağa bıraktı ve bez bir çanta aldı. Ellerinin arasında bir termos ve iki plastik kupa beliriverdi. Etrafa topalanmış toprak ve kesilmiş ot kokusu hakimdi. "Kahve?" Kubiela başıyla onayladı ve kendisini oturacak bir köşe buldu. Mezar çukurunun başında mola vermiş iki mezar işçisi gibiydiler. "Beni burada bulduğunuz için şanslısınız," dedi Toyin, özenle plastik kupaları doldururken. "Buraya sadece hafta sonları geliyorum. Pantinde oturmuyor musunuz?" Yaşlı adam kahveyi Kubiela'ya uzattı. Tırnaklarının arasında toprak dolmuş, ellerim eşin gibi olmuştu. "Hayır evlat," diyerek gülümsedi. "Şu halime rağmen hala çalışıyorum." "Bir dispanserde mi?" "Hayır, La Rochelle yakınlarındaki bir psikiyatri kliniğinde küçük bir servisin yöneticiliğini yapıyorum." Tek omuzunu yukarı kaldırdı. "Eski günlerin hatırında bana bu işi teklif ettiler. Benim gibi iflah olmaz insanlar." Kubiela gözlerini Toynin'in yüzünden ayırmadan kupayı dudaklarına götürdü. Kendini bir uydu haritasına bakıyormuş gibi hissediyordu. Engebeler, nehirler, erozyon izleri. Her şey oradaydı, yüzüne kazınmıştı. Tektonik hareketlerle, volkan püskürmeleriyle, soğumalarla bir hayatın hikayesini anlatan her şey. Senin için ne yapabilirim? Sen diye hitap etmesi Kubeyele'yi şaşırttı. Sonra gecikmeyle de olsa hoşuna gitti. Her şeye rağmen bu adam onun doğumunu görmüştü, yani belki. Köklerimi araştırıyorum, doğumla ilgili bütün ayrıntıları. Bu çok normal. Annenle baban sana hiçbir şey anlatmadı mı? Kubeyele kestirme yolu seçti. Babam öldü. Anneme gelince Toyin'in kahvesine bakarak başını salladı. Sonra konuşmaya başladı. Doğumdan sonra annenin dosyasını takip ettim. O dönemde burada Pantin'de bir dispanserin yöneticiliğini yapıyordum. Bugün sağlık ocağı denilen bir yer. Annenin çok ciddi rahatsızlıkları vardı. Doğumdan sonra babanla birlikte karar vererek annen için zorla hastaneye yatırma formu doldurduk. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Ben psikiyatrım. Adam gülümsedi ve şerefine der gibi kupasını kaldırdı. Yüzünde hayasız, neredeyse kurnazca bir acımasızlık ifadesi vardı. Ama göz bebeklerinin çok açık rengi ona berrak bir dinginlik veriyordu. Sarp bir dağın kıvrımları arasında küçük bir göl. Annen hayatta mı? Hayatta. Ama akıl sağlığı hala bozuk. Kendini embriyo azaltmanın yapıldığına inandırmış. İkizimin rahminde öldüğüne ve gebelik süresince orada kaldığına inanıyor. Emekli psikiyatr bir kaşını havaya kaldırdı. Sen aynı kanıda değil misin? Hayır. Neden? İkizimin hayatta olduğuna dair kanıtım var. Ne kanıtı? Size daha fazla ayrıntı veremem. Toyin'in bir kovboy gibi işaret parmağıyla şapkasını geriye attı ve derin bir soluk aldı. Üzgünüm evlat ama yanılıyorsun. Embriyo azaltma işlemi sırasında ben de oradaydım. Demek istediğiniz, tam tarihi hatırlamıyorum. Annen yaklaşık olarak 6 aylık gebeydi. Sadece bir fetüs yaşayabilirdi. Bir seçim yapılması gerekiyordu. Annem bu seçimi yaptı. Karmaşık bir ruh hali içindeydi ama baban onayladı. Kubeyele gözlerini kapattı. Parmakları kahve kupasının içine girdi. Kahve eline döküldü. Kahvenin yakıcılığını hissetmedi. Bir uçurumun kenarında bir ayağı boşluktaydı. Yanılıyorsunuz. Ben oradaydım, dedi Toyin'in topuğunu yere vurarak. Operasyonda hazır bulundum. Benim görevim bu müdahale sırasında annenin yanında olmaktı. Bana sorarsan o bir rahibi tercih ederdi. Kubeyele kupayı yere düşürdü ve başını ellerinin arasına aldı. Korkunç bir girdabın içindeydi. 3 cinayet işlenmişti ve tek bir suçlu vardı, kendisi. Başını kaldırdı ve son bir teşebbüste bulundu. Annemle babamın evrakı arasında operasyonla ilgili tek bir belge bulamadım. Ne bir rapor, ne bir reçete, hiçbir şey. Embriyo azaltma operasyonunun yapıldığını gösteren tek bir belge bile yok. Her şeyi imha etmiş olmalılar. Bunlar saklanmak istenecek belgeler değil. Doğumla ilgili herhangi bir şey de yok, diye devam etti Kubeyele inatçı bir tavırla. Hastanede yatıldığını gösteren bir kağıt bile, hatta doğum belgesi de. Yaşlı adam ayağa kalktı ve bir çocuğu teselli etmek ister gibi Kubeyele'nin önünde diz çöktü. Bir şeyi anlaman gerekiyor, diye fısıldadı yaşlı adam, ellerini Kubeyele'nin omuzlarına koyarak. Annen sadece seni değil, ölmüş ikizini de doğurdu. Azaltma işlemi sırasında ona düşük yaptırmamız imkansızdı. Aksi takdirde seni de kaybedebilirdik. Bu nedenle bekledik. Bir defada iki çocuğu birden doğurdu. Biri canlı, diğeri ölü. Kubeyele haykırmamak için kendini tuttu. Şeytani bir kardeşi yoktu. İntikamcı bir ikizi yoktu. Geriye bir tek o kalıyordu. İkisi tek bir ruhta, onun ruhunda yaşıyordu. Diğeri onun etkisini altına almış, tüm benliğini sarmıştı. O hem hükmeden hem de hükmedilendi. Zorlukla ayağa kalktı. Sanki ayaklarının altındaki toprak onu içine çekiyordu. Yaşlı adama teşekkür etti ve kapıya gitti. Uzun süre bir pus perdesi içinde yürüdü. Trans halinden çıktığında bilmediği bir sokaktaydı. Gölgesinin alçak duvarlarının, tuğla cephelerinin kaldırımların üstünde ilerlediğini görüyordu. Patrick Bonfils'in rüyasını hatırladı. Kendine gördüğü rüyayı. Gölgesini kaybeden adamın rüyası. Şimdi tam tersini yaşıyordu. Gölgesini bulan adamın yazgısı. Kötü yanını bulan adamın. Menfi çiftini bulan adamın. Haklı olan annesiydi. Yaşam sıvısının içinde istenmeyen ikiz ona nüfuz etmiş, onu zehirlemiş, kötülüğünü bulaştırmıştı. Hayatı boyunca bu tehdit uzaktan uzağa devam etmişti. Hayatı boyunca kötülüğü içinde muhafaza etmeyi başarmıştı. Bu nedenle fotoğraflarda yüz ifadesi hep hüzünlüydü. Küçük François belki de başkalarından korkuyordu. Özellikle de kendinden korkuyordu. Yaptığı seçimlerin sebebi böylece açıklığa kavuşuyordu. Psikiyatri, ikizler üzerine doktora tezi, araştırma konu çoklu kişilikler, şizofreni. Başkalarının deliliğini inceleye inceleye kendi deliliğini bastırmıştı. İşin komik yanı ise bu tutkunun ona kötülüğün kaynağına götürmesiydi. Christian Miosens, Patrick Serena, Mark Kazaryan vakalarını takip etmişti. Kendi soruşturmasını yürütmüştü. Matruşka şebekesine sığınmıştı. Sonra diğerleri gibi bir kobay olmuştu, bavulsuz bir yolcu. Ama hepsi bu kadar değildi. Metis'in molekülü içindeki kötü ikizi uyandırmıştı. Bedenine yayılan kimyasal madde bu olumsuz gücü bastırmak için sarf ettiği gayreti kırmıştı. Kötü ikiz Kubiela'nın ruhu üstünde hak sahibi olmuştu. O, Olimpos katiliydi. Şu veya bu şekilde hayalet kardeşi onun bedeninde gerçek bir hayat sürüyordu. Ama Kubiela nasıl hiçbir şey hatırlamadan bir başkasına dönüşmüş olabilirdi? O bir tür Dr. Jekyll ve Mr. Hyde miydi? Başını kaldırdı ve dizleri karnına çekili bir vaziyette bir sundurmanın altında oturmuş ağladığını fark etti. Bu gözyaşlarının arasına bir gülme sesi karışıyordu. Durumun ciddiyetini kavramaya başlıyordu. Eğer mitolojik katili yok etmek istiyorsa kendini öldürmek zorundaydı. Sasha konuştu. Anais kısa bir tereddüt yaşadı. Sasha, tanışma sitesinin patroniçesi. Tamam, ne anlattı? Pek fazla bir şey değil. Kız bu olayın neresinde olduğunu bilmiyor. Bize kulübün gizemli kaybolmalarından bahsetti. Kadınlar mı? Kadınlar, erkekler, herkes. Hiçbir şey anlamıyor ve sorunlarıyla yüzleşmeyi reddediyor. Kulübü neredeyse iflasın eşiğinde. Gemi batıyor ancak o hala dümende kalmayı sürdürüyor. Saat 18. Anais listedeki 12. isimdeydi. Bu hızla giderse gece yarısı olmadan listesini tamamlayabilirdi. Solinas onu aradığında çevre yolundaydı. Başkentin kuzey kapılarına doğru gidiyordu. Medina ile ilgili ne söyledi? Kız 2009 yılının başlarında kulübe gelmeye başlamış. Ağustos ayında da ortadan yok olmuş. Başka bir şey bilmiyor. Medina'nın onun kulübünün ayarında bir kız olmadığını fark etmemiş mi? Etmiş tabii. Ama müşteri kazanmak için böyle bir güzelliği kaçırmak istememiş. Medina'nın neyin peşinde olduğunu biliyor mu? Hayır. Bana aynı ayarda başka bir kızdan daha söz etti. Anne-Marie Straub, Rumuzu Feliz. Ona göre bu kız da eskortmuş. Gerçekten o kızların orada ne aradıkları hakkında hiçbir fikrin yok mu? Yok ama kesin olan bir şey var. Sasha'nın internet sitesi ortalama gelir düzeyindekilere hitap ediyor. Bu çaptaki profesyoneller için menfaat elde edebilecekleri bir yer değil. Feliz'i sorgulayabilir miyiz? Hayır, Ocak 2009'da intihar etmiş. Aynı tanışma sitesine kayıtlı birkaç ay arayla ölmüş iki eskort kız. Rastlantı bir bağlantıya dönüşüyordu. Neden intihar etmiş biliniyor mu? Hayır, kendini asmış. Ama Sasha'ya göre kızın depresif bir hali yokmuş. Soruşturma açılmış mı? Elbette. Sasha da olaydan bu şekilde haberdar olmuş. Olay geriye doğru yeniden incelenmeye başlandı. Sasha'ya Janus'tan söz ettim mi? Fotoğrafını gösterdim. Tanıdı mı? Evet. Ama başka bir isimle. Daha doğrusu iki isimle. İlk kez kulübe Ocak 2009'da François Kubiela adıyla kaydolmuş. Sonra ortadan yok olmuş. Mayıs ayında yeniden kaybolmuş. Bu kez Arnold Chaplin adıyla gelmiş. Atölye evdeki herif. Sasha bunu tuhaf bulmamış mı? Gizlilik sebebiyle böyle yaptığını düşünmüş. Zaten onunla ilişkisi konusunda çok açık davranmıyor. İtiraf etmekten kaçırsa da onunla söylediğinden daha yakın olduklarını sanıyorum. Anais kıskançlıktan ürperdi ama hemen kendini toparladı. İnsan aynı kulübe neden iki kez kaydolurdu? Yanus'un yaptığı araştırma onu her seferinde bu siteye yönlendiriyordu. Kuşkusuz Sasha.com ile Matruşka arasında bir bağ vardı. François Kubiela hakkında araştırma yaptınız mı? Yapılıyor. Ama şimdilik onun bir zamanlar ünlü bir psikiyatr olduğunu biliyoruz. Bir zamanlar mı? 29 Ocak 2009'da A31 otoyolunda bir araba kazasında ölmüş. Anais, beyninin çarkları son derece hızlı çalışmaya başlamıştı. Janus, onun kimliğini aldığını mı düşünüyorsun? Hayır, Janus o gün gerçekten ölmüş. Kubiela'nın fotoğrafı burada önümde duruyor. Bu bizim herif. Nasıl bir mucizeyle hayata döndü bilmiyorum. Kaza görünümü vermek Janus'un yöntemleriyle uyuşmuyordu. Kubiela'dan Chaplin'e geçişi önceden planlanmış, bilinçli bir davranış olabilir miydi? Bu temelsiz fikri aklının bir köşesinde muhafaza etti ve sordu. Geçmişini kurcaladınız mı? Sence? Kubiela belki de Metis için çalıştı. Ya da Matruşka programını yürüten herifler için. Araştırılıyor, sana söyledim. Pastanın üstündeki kiraz ise adamın birkaç gün önce yeniden kulüpte ortaya çıkması. Anais bir süreden beri bu haberi bekliyordu. Janus araştırmasını sürdürüyordu ya da her seferinde sıfırdan başlıyordu. Matruşka, Medina, Sasha hepsi birbirine bağlıydı. Bu kez hangi ismi kullanıyormuş? Nono, yani Arnold Chaplin. Özel olarak birini mi arıyormuş, Medina'yı mı? Hayır, bu kez Leyla adında bir kızın peşindeymiş. Diğer ikisinin tarzında bir kız. Bir profesyonel mi? Sasha bundan emin değil ama her halükarda çok güzel bir kızmış. Mağribi asıllı. Genel duruma bakılırsa senin herifin ilk iki kızı öldürmüş olabileceği varsayımından vazgeçebiliriz. Mitolojik katil bile olmayabilir ama adi bir fahişe avcısı olduğu kesin. Ya da her ikisi de. Hayalimizi biraz geniş tutalım. Anais ağzına gelen yakıcı safrayı yuttu. Neden Janus bu kızları avlıyordu? Son anda çevre yolu çıkışını fark etti. Bir sürü şoförün öfkeyle klaksiyon çalmasına neden olacak şekilde aniden direksiyon kırdı. Konuşmada nerede kaldıklarını hatırlamak için birkaç saniye geçmesi gerekti. Ya Sasha? Onu göz altında tutuyoruz. Bize sözünü ettiği diğer kayıpları araştırıyoruz. Erkekleri mi? Evet, bize isimler verdi. Tahkik ediliyor. Bu site bir şeyleri gizliyor. Ama bana soracak olursan her şey bu sitenin bilgisi dışında gerçekleşiyor. Akıl almayacak derecede saçma olabilir. Ancak orada olanlar matruşka programıyla bağlantılı ve Sasha'nın hiçbir şeyden haberi yok. Aynı frekanstaydılar. Peki sen ne yaptın? Fotoğraflar ne oldu diye sordu Solinas. Anais dizlerinin üstündeki isim listesine ve açık duran banyo haritasına baktı. Devam ediyorum. Ama GPS'in düzgün çalışsaydı daha iyi olacaktı. Paris Belediyesi tarafından özellikle onaylanmıştır. Senin adamlar temiz çıktı mı? Şimdilik evet. Ama 6 kişi daha var. Bu gece bitiririm. Kolay gelsin. Merkezde buluşuruz. Sabahtan beri belki 1000. kez vakit kaybedip kaybetmediğini düşünerek telefonu kapattı. Sonra seri katillerin daima yakalandığını çünkü hep bir hata yaptıklarını düşünerek kararsızlıktan kurtuldu. Ne denirse densin onları enselemenin başka yolu yoktu. Olimpos katili de Icarus'un fotoğrafını çekerken gümüş kaplı bir plakayı kırmıştı. Kırıkları toplamıştı ancak bir parça gözünden kaçmıştı. İşte bu parça da onun yakalanmasını sağlayacaktı. Dikkatini yola verdi. Gece oluyordu ama trafik hala akıyordu. Anais şehirdeki tabelaları takip ederek ilerliyordu. İki virajdan sonra hiç zorluk çekmeden aradığı sokağı buldu. İlk kez şansı yaver gitmişti. Solinas'ın ulaştığı sonuçlar karşısında artık peşinden koştuğu bu ipucu ona boş ve alakasız görünüyordu. En çarpıcı şey ise şu kayıp eskort kızlar olmuştu. Evin kapısının önünde park edecek yer bile vardı. Şansı devam ediyordu. Anais biraz daha hızlı hareket etmeye karar vererek arabadan çıktı. Evin parmaklıklı kapısındaki zile bastı. Isınmak için ellerini birbirine sürtüyordu. Ağzından çıkan buğular sokak lambalarının ışığına asılı kalıyordu. Demir kapı açıldı. Karşısında eski püskü Panama şapkalı yaşlı adamı görünce ona soru sorma gereği bile duymadığını anladı. Bu 70'lik adamın katil olması imkansızdı. İçinden arabasını atlayıp hemen uzaklaşmak geldi. Ama yaşlı adam ona sıcak bir gülümsemeyle bakıyordu. Yardımcı olabilir miyim Matbazel? İki soru diye düşündü ve eyvallah. Siz Jean-Pierre Toynin misiniz? Bir DS-14DL akülü matkap vidalama aleti. 12 adet 160 milimenin de 2 metre uzunluğunda ham meşe tahta. 200 adet 4.2x38 TF Philips matkap uçlu vida. Bir dijital el kamerası. Bir fotoğraf video ayağı 143 santim 3500 gram. 6 adet 32 GB'lık SD hafıza kartı. Bir projektör. Bir adet jimnastik binderi. Bir adet 220x240 santim kas tüyü yorgan. Bir adet göz bandı. Kubiela bütün malzemeleri odasında yere bıraktı. Hepsini evinin yakınındaki Bursi 2 alışveriş merkezinden satın almıştı. Karşı saldırı silahları. İyice düşünüp taşınmıştı. Eğer öteki hala içindeyse sadece o uykudayken harekete geçebilirdi. İyi ikiz uyuduğunda kötü ikiz uyanıyordu. Tahta ve vidalarla kapıyı kapatmaya koyuldu. Matkap ıslık sesleri, iniltiler, hırıltılar çıkararak ahşabı deliyordu. Ahşap tozu ve talaş yüzüne çarpıyordu. Planı basitti. Tamamen kapalı bir odada video kayıt halindeyken uyuyacaktı. O hayvan içeride hapis kalacaktı. Tehlikeli hiçbir şey olmayacaktı. Uyanınca da ilk kez kameranın ekranında diğerinin yüzünü görecekti. Rahmin içinden bu yana onun içinde yaşayan sapkın ikizini. Onu bir kanser gibi kemiren apseyi. Pencerelere geçti. Vidalar, tahtalar, talaş. Oda gittikçe bir tecrit hücresine dönüşüyordu. Asla açılamayacak Pandora'nın kutusuna. Suçlu olduğundan ufak bir kuşkusu yoktu. Şimdi dolaysız kanıtların ışığında her şey açıklığa kavuşacaktı. Minotaurus'un bulunduğu çukurdaki parmak izleri, Icarus ve Uranos suç mahallelerindeki varlığı, gerçeği kabullenmemek için büyük çaba sarf etmişti. Ama şimdi maskesini atıyordu. O katildi, Olimpos katili. İkinci pencere. Kendini hiç bu kadar güçlü hissetmemişti. Diğeri harekete geçmek ve öldürmek için onun uykusundan yararlanıyordu. Bunları düşünürken aklına bir şey geldi. Yunan mitolojisinde şiddet, yıkım ve ölüm tanrısı Thanatos'un bir ikizi vardı. Uyku tanrısı Hypnos. Bu yeni antik referans onun durumuna çok uygundu. Matkap vidalama aletini kapattı ve ampulün solgun ışığında çıkardığı işe baktı. Odanın hiç çıkışı kalmamıştı. Dört duvardan ibaret bir yer haline gelmişti. Kubiela tamamen içeri hapsolmuştu diğeriyle birlikte. Talaş tozu ve alça döküntüleriyle kaplı oda ışığın etkisiyle büyüleyici bir beyazlığa bürünmüştü. Suratının da aynı durumda olduğunu biliyordu. Kokain rengi. Attığı her adım karlı zemin üzerinde iz bırakıyordu. Aletleri bıraktı ve kameraya doğru gitti. Kamerayı prize taktı, cihazın şarj olmasını beklerken üç ayağı kurdu. Projektörü yaktı ve bir tiyatro oyununu takip edecekmiş gibi zemine doğru iki pencerenin arasına ayarladı. Işığın tam ortasına jimnastik minderini yaydı ve yorganı plastik torbasından çıkardı. Yatağa hazır olunca kamerayı şarjdan aldı ve üç ayağın üstüne sabitledi. Kullanma kılavuzuna göre hafıza kartı kesintisiz 10 saat boyunca normal kalitedeki çekimi kaydedebiliyordu. Kamera odayı geniş plan kayda almaya başladı. Objektifin merkezinde yatak vardı. Göz bandını kılıfından çıkardı. Uçaklarda verilen şu naylon bantlardandı. alnının üstüne geçirdi ve yorganın altına büzüldü. Maskeyi gözlerine indirdi ve uyumaya konsantre oldu. Cep telefonunu kapatmıştı. Kimse onun burada olduğunu bilmiyordu. Kimse onu hiçbir şekilde rahatsız edemezdi. Kimse onu bu büyük sıçrayışından alıkoyamazdı. Yakında öğrenecekti. Ayrım sonu sayfa 636. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Esquirol. Esquirol. Jean-Pierre Toynin. Jean-Pierre Toynin. Benjamin Delessert. Benjamin Delessert. La Rochelle. Laroche. Jekyll. Jekyll. Mr. Hyde. Mister Hyde. Phillips. Phillips. Thanatos. Thanatos. Hypnos. Hypnos.